Ayrım 27, sayfa 332. Kimsin sen? Diye sordu Melih'ine. İsmin nedir? John Coffey hanımefendi. Melih de hemen ama kahve gibi yazılmıyor, dedi. Yanında hal irkildi. Melih bunu hissetti ve gözlerini siyah adamdan ayırmadan yavaşça kocasının elini okşadı. Yumuşak dalgın bir sesle seni düşümde gördüm, dedi. Karanlıkta gezip dolaştığını gördüm. Ben de öyle. Birbirimizi bulduk. John Coffey hiçbir şey söylemedi. Karanlıkta birbirimizi bulduk, dedi Melih. Kalk kalk, sıkıştırıyorsun beni. Hal ayağa kalktı ve inanamayan gözlerle karısının yatakta dönmesini seyretti. Melih yapamazsın. Aptal olma, diyen Melih bacaklarını sarkıttı. Tabii ki yapabilirim. Geceliğini düzeltti, gerindi, sonra ayağa kalktı. Tanrım, diye fısıldadı Hal. Yüce Tanrım, şuna bakın. Melih John Coffey'nin yanına gitti. Brutal yüzünde saygı dolu bir hayranlıkla geri çekildi. Melih ilk adımda sendeledi. İkinci de sağ bacağına biraz daha fazla yaslandı. Üçüncü de o bile geçmişti. Brutal'ın renkli makarayı Delico'ya verip fırlat şunu, nasıl koştuğunu görmek istiyorum, demesini hatırladım. Mr. Jingles o zaman topallamış ama derin yoldan yürüdüğü ertesi gece hiçbir şeyi kalmamıştı. Melih kollarını uzatıp John'u kucakladı. Coffey bir an öylece durup kendisinin kucaklanmasına izin verdi. Sonra bir elini kaldırıp onun başının tepesini okşadı. Bunu sonsuz bir yumuşaklıkla yapmıştı. Yüzü hala kül rengiydi. Çok hasta göründüğünü düşündüm. Melon'dan uzaklaştı. Yüzünü Coffey'e doğru kaldırmıştı. Teşekkür ederim. Bir şey değil hanımefendi. Hal'e dönüp yanına gitti. Hal kollarını karısına doladı. Paul, Harry'ydi konuşan. Sağ kolunu uzatmış, saatin camını tıklatıyordu. Saat 3'e geliyordu. 4.30'da gün ağarmaya başlayacaktı. Eğer ondan önce Coffey'i Colt Mountain'a geri götürmek istiyorsak hemen gitmemiz gerekiyordu. Ve onu geri götürmeyi istiyordum. Kısmen bu iş ne kadar uzarsa paçamızı kurtarmanın o kadar güç olacağından tabii. Ama bir de John'u gerekirse rahatça doktor çağırabileceğim bir yere götürmek istiyordum. Ona bakınca belki de gerekebileceğini görüyordum. Morus'lar yatağın kenarına oturmuş, kollarını birbirlerine dolamışlardı. Özel bir iki söz etmek için Hal'i oturma odasına çağırmayı düşündüm. Sonra istediğim kadar çağırayım, onu anda oradan kıpırdatamayacağımı fark ettim. Belki en azından birkaç saniye için gözlerini karısından ayırabilirdi. Ama güneş doğduğunda, şimdi değil. Hal, dedim, artık gitmemiz gerek. Bana bakmadan başını salladı. Karısının yanaklarının rengini, dudaklarının doğal kıvrımını, saçındaki yeni siyahları inceliyordu. Omzuna en azından bir an için ilgisini çekmeye yetecek kadar sertçe vurdum. Hal, biz buraya hiç gelmedik. Ne? Biz buraya hiç gelmedik, dedim. Sonra konuşuruz ama şimdilik tüm bilmen gereken bu. Biz asla buraya gelmedik. Evet, pekala. Kendini bir an için bana bakmaya zorladı. Açıkça çaba gösteriyordu. Onu siz çıkardınız. Geri sokabilir misiniz? Sanıyorum, belki, ama gitmemiz gerek. Bunu yapabileceğini nereden bildin? Sonra sanki bunun zamanı olmadığını fark etmiş gibi başını salladı. Paul, sağ ol. Bana değil, dedim. John'a teşekkür et. Ha, John kafeye baktı. Sonra tıpkı Harry ile Percy'nin onu koğuşa getirdiği gün benim yaptığım gibi elini uzattı. Teşekkür ederim, dedi. Çok teşekkür ederim. John uzatılan ele baktı. Brutal böğrüne pek de gizli olmayan bir dirsek attı. John irkildi. Sonra eli tutup sıktı. Yukarı, aşağı, ortaya, bırak. Bir şey değil, dedi kısılmış bir sesle. Bana sanki ellerini çarpıp John'a pantolonunu indirmesini söylerken Kimeli'nin sesine benziyormuş gibi geldi. Bir şey değil, dedi. Normal koşullar altında o elle bir kalemi tutup John Coffey'nin idam emrini imzalayacak olan adama. Harry saatine bu kez daha aceleyle vurdu. Bruce, dedim, hazır mısınız? Selam Bruce, dedim elinde neşeli bir sesle. Sanki onu ilk kez fark edermiş gibi. Seni görmek ne güzel. Siz beyler çay içer miydiniz? Ya sen Hal, hemen hazırlayabilirim. Yeniden kalktı. Hastaydım ama şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yıllardır olduğumdan daha iyi. Sağ olun Bayan Morris ama gitmemiz gerekiyor, dedi Brutal. John'un yatma saati geçti. Bunun bir şaka olduğunu göstermek için gülümsedi. Ama John'a fırlattığı bakış aynen benim hissettiğim kadar kaygılıydı. Eh, eminseniz. Evet hanımefendi, haydi gel John Coffey. John'u yürütmek için kolunu çekiştirdi ve John yürüdü. Bir dakika. Melinda Hal'in elinden kurtulup bir genç kız kadar hafif John'un yanına koştu. Kollarını ona dolayıp bir daha kucakladı. Sonra ensesine uzanıp ince bir altın zincir çıkardı. Ucunda gümüşten bir madalyon vardı. Onu John'a uzattı. John kımıldamadan bakıyordu. Aziz Christopher bu, dedi. Bunu almanı istiyorum John Coffey ve takmanı. O seni korur. Lütfen tak bunu benim için. Al onu John, dedim. Bir armağan bu. John onu aldı. Zinciri bir boğanınkine benzeyen boynuna geçirdi. Ve Aziz Christopher madalyonunu gömleğinin önüne sarkıttı. Artık öksürüğü tamamen geçmişti ama her zamankinden daha gri ve hasta göründüğünü düşündüm. Teşekkür ederim hanımefendi, dedi. Hayır dedim Elinda. Ben sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim John Coffey. 9. Dönerken ben şoför mahalline Harry'nin yanına bindim. Fuarda olduğuma da memnundum. Kaloriferler bozuktu ama en azından açıkta değildik. Daha 11 kadar gitmiştik ki Harry küçük bir park yeri görüp kamyoneti oraya doğru çevirdi. Ne oldu diye sordum. Rumanlar mı? Bana göre sorun o ya da başka herhangi bir şey olabilirdi. Farmulun motorunun ve şanzımanının her parçası ya bozulmak ya da hepten can vermek üzereymiş gibiydi. Yok dedi Harry özür diler gibi. Su dökmem gerek. Hepsi bu. Dişlerim sızlıyor. Hepimizin de buna ihtiyacımız olduğu anlaşıldı. John dışında. Brutal onu aşağı inip çalıları sulamamıza yardım etmek isteyip istemediğini sorduğunda hiç bakmadan yalnızca başını iki yana salladı. Kamyonetin arkasına yaslanmış, ordu battaniyelerinden birine de şal gibi omuzlarını almıştı. Renginden herhangi bir şey anlayamıyordum ama kuru ve kesik kesik soluk aldığını duyuyordum. Tıpkı samanların arasında esen rüzgar gibi ve hiç hoşlanmadım bundan. Ötedeki söğütlerin altına doğru yürüdüm. Pantolonumu çözdüm ve kendimi bıraktım. İdrar yolları iltihabımın üzerinden unutacak kadar zaman geçmemişti ve yalnızca bağırmak zorunda kalmadan işeyebildiğime bile şükrediyordum. Orada durmuş boşalıyor ve bir yandan da aya bakıyordum. Brutal'ın da yanımda durmuş aynı şeyi yaptığının farkında değildim. Alçak bir sesle "O asla elektrikliğe oturmayacak," dedi. Dönüp ona baktım. Sesindeki güven beni şaşırtmış ve biraz da korkutmuştu. "Ne demek istiyorsun?" Yani o şeyleri tükürmek yerine yutmasının bir nedeni var. Bir hafta sürebilir. Çok iri ve çok güçlü biri o. Ama sanırım daha çabuk olur. Birimizden birimiz devreye gezerken onu orada yatağında ölü bulacağız. Çişimin bittiğini sanıyordum ama bu sözler üzerine ürperdim ve biraz daha fışkırttım. Önüme iliklerken Brutal'ın söylediklerinin oldukça mantıklı olduğunu düşündüm. Ve genelde de haklı olduğumu umdum. Dettelyin kızları konusundaki düşüncelerimde haklıydıysam John Coffey ölmeyi hiç hak etmiyordu. Ve eğer ölecekse de bunun benim elimden olmasını istemiyordum. Zamanı geldiğinde bunu yapmak için kolumu bile kıpırdatabileceğimden emin değildim. Haydi gelin diye mırıldandı Harry karanlıkta. Geç oluyor, şu işi bitirelim artık. Kamyonete dönerken John'u yapayalnız bırakmış olduğumuzu fark ettim. Bu Percy Wigmore düzeyinde bir aptallıktı. Gitmiş olacağını, yalnız kaldığını görür görmez böcekleri tükürüp açık araziye yollanmış olacağını düşündüm. Yalnızca omuzlarına sardığı battaniyeyi bulacaktık. Ama oradaydı. Hala sırtını kabine dayamış, kollarını dizine sarmış oturuyordu. Yaklaştığımızı duyunca başını kaldırdı ve bize gülümsemeye çalıştı. Gülümsemesi bir an için hırpalanmış yüzünde asılı kaldı. Sonra geçti gitti. Brutal Community'nin arkasına tırmanıp kendi battaniyesini alırken ''Nasıl gidiyor koca John?'' diye sordu. ''İyi patron'' dedi halsizce. ''İyiyim.'' Brutal dizini okşadı. Çok kalmadı ve yerimize yerleştiğimizde ne yapacağım biliyor musun? Sana kocaman bir fincan sıcak kahve getireceğim. Sütlü ve şekerli. Sen öyle san diye düşündüm yolcu tarafını yürüyüp binerken. Eğer önce kendimizi tutuklanıp hapse atılmazsak tabii. Percy'yi tecrit odasına attığımızdan beri bu düşünce kafamdan çıkmıyordu. Ama uykumu kaçıracak kadar da kaygılandırmıyordu. Bir ara daldım ve rüyamda kel bir hili gördüm. Batıdan duyulan gök gürültüsü ve böğürtlenlerin kokusu. Brutal, Harry'den ve ben tıpkı bir Cecil B. DeMille filmindeki gibi cübbe ve şapka giymiş duruyorduk. Romalı santuryonlardık sanırım. Üç aç vardı. John Coffey'nin iki yanında Percy Wetmore ve Edward Delacour. Başımı eğdim ve elimde kanlı bir çekiç tuttuğumu gördüm. Onu oradan indirmemiz gerek Paul diye bağırdı Brutal. İndirmeliyiz onu. Ama indiremiyorduk. Merdiveni alıp götürmüşlerdi. Bunu Brutal'a söylemeye çalıştığım sırada kamyonetin şiddetli sarsılmasıyla uyandım. Geri geri Harry'nin önceden sanki zamanın en başında kamyoneti saklamış olduğu yere gidiyorduk. İkimiz aşağı atlayıp arkaya dolandık. Brutal da atlayıp indi ama John Coffey'nin dizleri tutmadı. Az daha düşecekti. Üçümüz birden onu tuttuk. Bence ayağa kaldırmıştık ki yine bir öksürük krizi tuttu. Bu şimdiye kadarkilerin en kötüsüydü. İki büklüm eğildi. Avuçlarını ağzına bastırıp öksürük seslerini boğmaya çalıştı. Öksürmesi azalınca Farmer'ın önünü yeniden çam dallarıyla örttük ve geldiğimiz yoldan geri döndük. Bu gerçeküstü gezintinin en kötü tarafı benim için en azından son 100 metre otoyolun güney tarafından yürümemizdi. Doğuda günün ağarmaya başladığını görebiliyordum. Parantez ya da görebildiğimi sanıyordum. Ve bal kabaklarını toplayan ya da son birkaç sıra Hint patatesini ekmeye giden erkenci bir çiftçinin gelip bizi göreceğinden emindim. Ve eğer bu olmasaydı bile Alaaddin anahtarıyla tünelin kapağını çevrilen tellerin kapısını açarken birisinin parantez. Hayalimde kurtan ders ondu bu. Orada kalın diye bağırdığını duyacaktık. Sonra ağaçların arasında iki düzine eli tüfekli nöbetçi çıkacak ve küçük serüvenimiz böylece sona erecekti. Tel örgülere ulaştığımızda kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki her seferinde gözlerimin önünde küçük beyaz noktacıkların uçuştuğunu görebiliyordum. Ellerim buz kesip uyuşmuştu. Uzun süre anahtarı kilide sokamadım. Harry, "Aman Tanrım, farlar!" diye inledi. Başımı kaldırıp yolda gittikçe parlayan iki ışık yelpazesi gördüm. Anahtarlarım neredeyse elimden düşecekti. Son saniyede yakaladım. "Onları bana ver," dedi Brutal, "ben yapayım." "Hayır, tuttum," dedim. Anahtar sonunda deliğe girip döndü. Bir an sonra içerideydik. Çıkışın arkasında çömelip bir sunsiyen ekmek kamyonunun cezaevinin yanından geçmesini seyrettik. Yanımda kafinin güçlükle soluk aldığını duyabiliyordum. Sesi benzini bitmek üzere olan bir motor gibiydi. Çıkarken kapağı zahmetsizce açıp tutmuştu bizim için. Ama bu kez yardım bile istemedik. Söz konusu olamazdı. Brutal'la ben kapağı açtık. Harry de John'a basamaklardan aşağı yol gösterdi. Koca adam sandalyesi değinmeyi başardı. Brutal'ı olabildiğince çabuk arkalarından gittik ve kapağı arkamızdan indirip kilitledik. Brutal, "Tanrım, sanırım biz," diye söze başladı ama sert bir dirsek darbesiyle onu susturdum. "Söyleme," dedim. "Sağ salim hücresine dönene dek düşünme bile bunu." Harry, "Bir de Percy'yi düşünmemiz gerek," dedi. Seslerimiz tuğla tünelin içinde yankılanıyordu. Daha onunla uğraşmamız gerekirken gece bitmiş sayılmaz. Sonradan görecektik ki gece henüz bitmemişti. 6. Bölüm Kafi Yeşil Yolda 1. George yapaynısının limonluğunda oturmuş, elimde babamın dolma kalemi, Harry ve Brutal'la birlikte John Coffey'i Melinda Morris'un hayatını kurtarmak amacıyla cezaevinden çıkarıp kadının evine götürdüğümüz geceyi hatırlarken zamanı unutmuştum. Kendini bile dikit sanan William Wharton'a ilaç verip uyuttuğumuzu, Percy'ye deri gömleği giydirip yeşil yolun dibindeki tecrit odasına kapatışımızı yazmıştım. Hem heyecanla hem de korkunç olan o garip gece yolculuğumuzu ve sonunda bizi bekleyen mucizeyi de anlatmıştım. John Coffey'nin bir kadını yalnızca mezarının kıyısından değil, bize göre ta dibinden çekip aldığını görmüştük. Yazarken çevremde süre giden Georgia Pinehurst türü yaşamın pek az farkındaydım. Yaşlılar akşam yemeğine gidiyor, sonra kaynak merkezine doluşup, parantez, evet gülüşebilirsiniz, akşamlık TV programları dozlarını alıyorlardı. Arkadaşım Elena'nın bana bir sandviç getirdiğini ve ona teşekkür ederek sandviçi yediğimi hatırlar gibiyim. Ama ne saat kaçta geldiğini ve de içinde neler olduğunu söyleyemem. Aklımın büyük kısmı hala 1932'de sandviçlerimizi genelde domuz etlisini bir beşli, bifteklisini onla, yaşlı tuttutun tekerlekli arabasından aldığımız günlerdeydi. Burada yaşayan kalıntıların çoğu hafif ve huzursuz uykulu bir geceye hazırlanırken ortalığın biraz sakinleştiğini, belki buradaki en iyi değil ama kesinlikle en iyi kalpli hasta bakıcısı olan Mickey'nin dolaşıp akşam ilaçlarını dağıtırken o güzel tenor sesiyle Red River Valley şarkısını söylediğini de hatırlıyorum. Bu vadiden gideceğini söylüyorlar. Parlak gözlerini ve güzel gülüşünü özleyeceğiz. Şarkı bana yeniden Melinda'yı hatırlattı ve mucize gerçekleştikten sonra John'a söylediklerini. "Seni düşümde gördüm. Karanlıkta gezip dolaşıyordun. Ben de öyle. Birbirimizi bulduk." George yapayını sessizliğe gömüldü. Gece yarısı gelip geçti ve ben hala yazıyordum. Harry'nin bize John'u hapishaneye fark edilmeden geri götürmeyi başarmamıza rağmen hala Percy'nin bizi beklediğini anımsattığı yere kadar geldim. Daha onunla uğraşmamız gerekirken gece bitmiş sayılmaz. Aşağı yukarı böyle demişti Harry. Babamın dolma kalemini kullanarak geçirdiğim uzun saatler en sonunda beni alt etti. Yalnızca birkaç saniye için kaslarımı biraz gereyim diye kalemi elimden bıraktım. Ve sonra alnımı kollarıma dayayıp gözlerimi biraz dinlendirmek için kapattım. Gözlerimi yeniden açıp başımı kaldırdığımda sabah güneşi camdan içeri vuruyordu. Saatime bakıp 8'i geçtiğini gördüm. Başım kollarımda tıpkı bir sarhoş gibi 6 saatten fazla uyumuş olmalıydım. Yüzümü buruşturarak ayağa kalktım ve biraz canlanabilmek için gerindim. Mutfağa inip biraz kızarmış ekmek almayı ve sabah yürüyüşüne çıkmayı düşündüm. Ama sonra masanın üzerine yayılmış üzeri yazıyla dolu kağıtlara baktım. Hemen yürüyüşümü birazcık ertelemeye karar verdim. Bir görevim vardı evet ama bekleyebilirdi. Ve o sabah bir et dolanla saklambaç oynamak hiç içimden gelmiyordu. Yürüyüşe çıkmak yerine öykümü bitirecektim. Bazen aklınız ve bedeniniz ne kadar yakınırsa yakınsın ilerlemek daha doğrudur. Bazen işi bitirmenin tek yoludur bu. Ve o sabahtan en iyi hatırladığım şey John Coffey'nin ısrarcı hayaletinden kurtulmanın ne kadar şiddetli arzuladığımdı. Pekala dedim, bir mil daha ama önce... İkinci katın holünün ucundaki tuvalete gittim. Orada durmuş tuvaletimi yaparken gözlerim tavandaki duman alıcısına takıldı. Aklıma elini ve önceki gün yürüyüşe çıkabileyim diye, işimi yapayım diye Brett Dolan'ın dikkatini nasıl dağıttığı geldi. İşimi yüzümde bir gülümsemeyle bitirdim. Limonluğa dönerken kendimi daha iyi hissediyordum. Parantez, vahşi bölgelerde çok daha rahattım. Birisi elini hiç kuşkusuz kağıtlarımın yanına bir demlikle çay bırakmıştı. Daha oturmadan iştahla önce bir fincan ardından bir tane daha içtim. Sonra yerimi aldım. Dolma kalemimin kapağını açtım ve bir kez daha yazmaya başladım. Tam kendimi öykümü iyice kaptırıyordum ki üzerime bir gölge düştü. Dolan pencerelerle aramda durmuş sırıtıyordu. Sabah yürüyüşüne çıktığını göremedim Polly, dedi. O yüzden gelip neler çevirdiğini bir göreyim dedim. Hani hasta falan olmadığından emin olmak için. Koskocaman bir yüreğim var, dedim. Sesimin yüzüğü çıkıyor ama kalbim hızla çarpıyordu. Ondan korkuyordum ve bunu daha yeni fark ettiğimi de sanmıyordum. Bana Percy Wetmore'u hatırlatıyordu ve ondan hiç korkmamıştım. Ama Percy'yi tanıdığımda gençtim. Bilet'in gülümsemesi daha da yayıldıysa da tatsızlaşmadı. Arkadaşlar bana senin bütün gece burada kaldığını söylediler Polly. O küçük raporunu yazıyormuşsun. Şimdi bu hiç de iyi bir şey değil. Senin gibi morukların güzellik uykularına ihtiyaçları vardır. Percy diye söze başladım. Sonra gülümsemesinin üzerinde kaşlarının çattığını fark edip hatamı anladım. Derin bir nefes alıp yeniden başladım. Bilet benimle ne sorunum var? Bir an için şaşırmış göründü. Belki de hoş buldu. Sonra yine sırıtmaya başladı. Moruk, dedi. Yalnızca suratından hoşlanmıyor olamaz mıyım? Hem zaten nedir o yazdın? Son vasiyetname falan mı? Boynunu uzatıp yaklaştı. Elimi yazdım sayfanın üzerine kapattım. Diğer elimle öteki sayfaları toplamaya başladım. Hepsini kolumun altına alıp gizlemek için acele ederken bazılarını buruşturuyordum. Şimdi, dedi bir bebekle konuşur gibi. Bu pek işe yaramaz tatlım. Eğer Brett bakmak istiyorsa Brett bakar ve bunu o kahrolası kafana sok. Genç ve korkak kuvvetli eli bileğimi kavrayıp sıktı. Acı keskin bir diş gibi elimi ısırmaya başladı. İnledim. Bırak, diyebildim. Bana gösterince, diye cevap verdi. Artık gülümsemiyordu. Yüzü neşeliydi ama yalnızca zalim olmaktan hoşlanan insanların yüzünde görebileceğiniz türden bir neşe. Bırak gideyim Polly, neler yazdığını bilmek istiyorum. Elim en üstteki sayfadan kaymaya başladı. John'la yolun altındaki tünelden geri dönüşümüz. İlgisi var mı görmek istiyorum senin o. O adamı rahat bırak. Ses sıcak, kuru bir günde sert bir kırbacın şaklaması gibiydi. Brett Dolan'ın nasıl sıçradığına bakarsanız hedefinin de onun poposu olduğunu sanırdınız. Elimi bıraktı. Elim kağıtların üzerine düştü. Her ikimiz de kapıya baktık. Eleni Connelly orada durmuş, günlerdir olduğundan daha canlı ve daha güçlü görünüyordu. İnce kalçalarını ve uzun bacaklarını ortaya çıkaran bir bulicin giymiş, saçına mavi bir kurdele takmıştı. Romatizmanın ellerinde de bir tepsi tutuyordu. Meyve suyu, yumurta, kızarmış ekmek ve biraz daha çay. Gözleri alev alevdi. Brett, sen ne yaptığını sanıyorsun diye sordu. Burada yiyemez. Yiyebilir ve yiyecek, dedi elini. Yine o kuru, buyurgan sesle. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Ama şimdi sevinçle karşıladım. Gözlerinde korku aradım ama tek bir izi bile yoktu. Yalnızca öfke vardı. Ve sen de baş belası olarak hamam böceği düzeyinden az daha büyüyecek bir haşeratın düzeyine çıkmadan buradan çıkıp gitse niye edersin? Latus Americanus diyelim örneğin. Dolan ona doğru bir adım attı. Hem pek kendinden emin değildi hem de öfkeden deliye dönmüştü. Bunun çok tehlikeli bir karışma olduğunu düşünüyordum. Ama o yaklaşırken elini gözünü bile kırpmadı. Dolan, o kahrolası yangın alarmını kimin başlattığını da biliyorum sanırım, dedi. Ellerine pençe taşıyan yaşlı bir orospu olmasın sakın. Polly ile ben henüz küçük sohbetimizi bitirmedik. Onun adı Bay Ikım, dedi elini. Ve eğer bir daha onu Polly dediğini duyarsam size söz veriyorum, burada çalıştığınız günler sona erecektir Bay Dolan. Sen kim olduğunu sanıyorsun diye sordu Dolan. Şimdi onun tepesine dikilmiş gülmeye çalışıyor ama pek beceremiyordu. Ben, dedi elini sakin sakin, şu anda Georgia Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü olan adamın anneannesiyim. Akrabalarını çok seven bir adamdır Bay Dolan, özellikle yaşlı akrabalarını. Zoraki gülümseme tıpkı ıslak süngerle silinen bir tahtadan çıkan tebeşir izleri gibi yüzünden silinip gidiverdi. Gözlerinde sırasıyla belirsizlik, belki kandırılıyor olma olasılığı ama kandırılmadığı korkusu, en sonunda bunu kontrol etmenin çok kolay olduğu ve Ellen'in de bunu bilmesi gerektiği, bu yüzden herhalde doğruyu söylediği inancı belirdi. Birdenbire gülmeye başladım. Sesim kısık çıksa da haklı bir gülüştü bu. O eski kötü günlerde Percy Wetmore'un kaç kez bizi akrabalarıyla tehdit ettiğini hatırlıyordum. Şimdi uzun upuzun ömrümde ilk kez böyle bir tehdit yeniden yapılıyordu ama bu kez benim adıma. Brett olan öfkeyle bana baktı. Sonra gözlerini yine Ellen'e çevirdi. ''Çok ciddiyim.'' dedi elini. ''Önce seni kendi haline bırakmayı düşündüm. Ben yaşlı bir kadınım ve kolayı da böyle soğulurdu. Ama dostlarım tehdit edip hırpalanırsa olayları kendi haline bırakamam. Şimdi defol buradan. Tek bir söz bile söylemeden.'' Dudakları bir balığınkiler gibi kıpırdadı. ''Ah tek bir sözcük daha söylemeyin ne çok istiyordu.'' Parantez, belki daha az önce söylediği orospu sözcüğünü inelemeyi. Bir şey demedi ama bana son bir bakış fırlattı. Sonra Eleni'nin yanından geçip hole çıktı. Eleni tepsiyi önüme koyup karşıma otururken uzun uzun kesik kesik içimi çektim. Torunun gerçekten meclis sözcüsü mü diye sordum. Gerçekten öyle. O halde burada ne arıyorsun? Meclis sözcüsü olması onu bir dolan gibi bir hamam böceğiyle başa çıkabilecek kadar güçlü kılar ama gönlünü zengin yapmaz dedi. Dahası burayı seviyorum. Yalnız olmama hoşuma gidiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum dedim ve öyle de yaptım. Paul sen iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Masanın üzerinden uzanıp alnımı ve kaşlarıma dökülen saçlarımı geri itti. Parmakları çarpıktı ama serin ve harika bir dokunuşu vardı. Bir an gözlerimi kapadım. Yeniden açtığımda bir karar vermiştim. Ben iyiyim dedim ve işim neredeyse bitti Eleni. Bir şey okur musun? Alelacele bir araya toparladığım sayfaları ona uzattım. Büyük olasılıkla artık sıraları karışmıştı. Dolan beni fena korkutmuştu gerçekten. Ama numaralıydılar ve çabucak sıraya dizilebilirlerdi. Bana düşünceli düşünceli baktı. Neyi önerdiğimi anlayamamıştı. Henüz en azından. Bitirdin mi? Buradakileri okumadan akşam üstünü bulur dedim. Eğer içinden çıkabilirsen tabii. Sayfaları alıp baktı. Çok güzel bir el yazım var. Elinin yorulduğu belli olduğundan bile dedi. Bu hiç sorun olmayacak. Sen okumayı bitirdiğinde ben de yazmayı bitirmiş olurum dedim. Kalanını da yarım saat içinde okursun ve sonra eğer hala istersen sana bir şey göstermek isterim. Çoğu sabah öğleden sonra gittiğin yerle mi ilgili? Başımla onayladım. Bana çok uzun gelen bir süre oturup düşündü. Sonra o da başını sallayıp sayfaları eline aldı ve kalktı. Arka tarafa gideceğim dedi. Güneş pek sıcak bu sabah. Ve ejderha da yenildi dedim. Bu kez güzel prenses tarafından. Gülümsedi, eğildi ve kaşımın üzerine hep ürpermeme neden olan o hassas yerime bir öpücük kondurdu. Umalım dedi. Ama bana sorarsan Brett Dolan gibi ejderhalardan kurtulmak zordur. Duraksadı. İyi şanslar Paul. Umarım içinde biriken her neyse onu yenebilirsin. Ben de umarım dedim ve John Coffey'i düşündüm. Elimde değildi demişti John. Denedim ama çok geçti. Elinin getirdiği yumurtaları yedim. Meyve suyunu içtim ve kızarmış ekmeği bir yana ayırdım. Sonra kalemimi elime alıp son kez olması umuduyla yeniden yazmaya başladım. Son bir mil, yeşil bir yolda.